Ayrım 13.
Ismarlama tarih yazıcıları Mustafa Kemal'in kendi diktatörlüğünü kurmak için en yakın mücadele arkadaşlarını tasfiye etmesini devrimci kadronun zaferi olarak göstereceklerdir. Daha sonraki dönemde ortaya çıkan muhalefetlerin de birinci grubun devamı olan CHP'den çıktığı göz önüne alınırsa CHF ve TCF biçimindeki ayrışmanın ideolojik bir kutuplaşmadan kaynaklanmadığı anlaşılır. Öte yandan CHF, Sivas Kongresi'ni kendi birinci kongresi ilan ederken aslında bu kongrenin sadece bir kesimini temsil ettiği unutulmamalıdır. Bu tür manevraların da yardımıyla milli mücadelenin birçok önemli şahsiyetini milli mücadelenin siyasi mirası dışına itmiş olması, Mustafa Kemal'in Bonapartist diktatörlüğünü sağlamlaştırmasını kolaylaştırmıştır. Bu sayede CHP milli mücadelenin mirasıyla bütünleştirilebilmiştir. CHP'nin milli mücadeleyle özdeşleşme durumu 27 Mayıs 1960'a kadar devam etti. Bu tarihten sonra milli mücadele kesin olarak devlete mal edilerek bütün anayasal kuruluşlara şumullendirilmiştir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i ve onun Bonapartist rejimini kurumsallaştıran CHP'nin milli mücadeleyle özdeşleşmesi, söz konusu Bonapartist rejiminin ideolojik üstünlüğünü artıran ve onun görece dengeli ve uzun ömürlü olmasını sağlayan etkenlerden biridir. Tek partili dönemde CHP, parlamento ve devlet aygıtıyla bütünleşmiştir. CHP tüzüğü anayasa ve kanunların üstüne çıkarılarak Kemalist diktatörlüğün bir aracı durumuna getirilmiştir. Gerçekten CHP, yukarıda açıklanan özellikleriyle Kemalist diktatörlüğün sürmesinde önemli bir etken olmuştur. Bernard Lewis, yürütme ve eğitime ilişkin pek çok işlevi üstlenerek parti aslında Cumhuriyetçi hükümetin bir parçası haline gelmiştir, diyor. Gerçekten de 1927'deki parti kongresinde köy muhtarlarının seçiminin bile partinin kontrolüne verilmesi kararlaştırılmıştır. Milletvekilleri tek parti dönemi boyunca CHP tarafından atanan memurlar durumundaydılar. Bir dönem parti genel sekreteri İçişleri Bakanı, parti il başkanları da valilerdi. Bölge genel müfettişleri hem parti teşkilatının hem de devlet işlerinin denetçisiydiler. Bu aşağı yukarı 1935'ten 39'a kadarki sürede geçerli uygulamadır. Öte yandan parti genel başkanının aynı zamanda cumhurbaşkanı olması diktatörlüğün baskıcı niteliği hakkında hiçbir kuşkuya yer bırakmamaktadır. Durum böyleyken söz konusu döneme ilişkin değerlendirmeler Kemalist rejimin gerçek niteliğini ortaya koymaktan özenle kaçınmışlardır. İsmail Beşikçi bu konulara ilişkin ilginç bir eleştiriyi CHF tüzüğü ve Kürt sorunu adlı eserinde yapıyor. Bahri Savcı Demokrasimiz Üzerine Düşünceler adlı eserinde şunları yazıyor. Çünkü Mustafa Kemal ideolojisi bütün manası ve şumulüyle gerçek demokrasiden bir halk temeline dayanan, halkın maddi manevi varlığı ve etkisi altında konmuş bir demokrasiden başka bir şey değildir. Anayasa, halk egemenliği, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir gibi görüntülere karşın Kemalist rejim Bonapartist bir diktatörlüktü. Yapılan sözde seçimler diktatörlüğün gerçek yüzünü gizlemeye yönelik manipülasyondan başka bir şey değildi. Öte yandan toplumsal üst yapıda gerçekleştirilen inkılaplar halk yararına düzenlemeler olmaktan önce Bonapartist iktidarı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Nihai amaç sömürü ve baskıyı güvence altına almak ve sürekliliğini sağlamaktı. Bilim adamları gerçeği söylemekten kaçınarak resmi ideolojiye destek sağlamaya devam ediyorlar. İktidarların politik manevralarına alet oluyorlar. İlginç olan bu alet olmanın gönüllü oluşudur. Resmi ideoloji, resmi ideoloji üreticilerini de resmileştiriyor. Mustafa Kemal'in ve ekibinin yaptığı her şeyi doğrulamak üzere yola çıkanların yapabilecekleri şeyler de ortadadır. Ahmet Mumcu, tarih açısından Türk devriminin temelleri ve gelişim adını taşıyan eserinde şunları yazıyor. Ancak devrimi yürüten kadro, özellikle Atatürk ve İsmet Paşa tek partinin sakıncalarını biliyorlardı. Onlar yalnız devrimleri hızla ve tehlikesizce yürütebilmek için takrir-i sükun kanununa dayanarak terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattırmışlardı. Parlamento içinde dürüst ve çalışkan bir muhalefetin bulunmasını rejim için zorunlu görüyorlardı. Gerçekten bütün devlet hizmetlerinin CHP kanalıyla yürütülmesi ve onun karşısında yapılan işlerin eleştirisini sağlayacak bir siyasal kuruluşun bulunmaması denetim yöntemini eksik bırakmıyordu. Dürüst ve çalışkan bir muhalefet arzulanıyor, dürüst ve çalışkan olmayan istenmiyor. Dürüst ve çalışkan olduğuna karar verecek olanlar da kendileri. Öte yandan hep devrimlerden söz ediliyor. O döneme ilişkin değerlendirmelerin hiçbiri devrim kavramını tartışmaya yanaşmıyor. Zaten devrim kavramı 12 Eylül generaller rejimiyle lanetlendi, inkılaba uğradı ve inkılap oldu. Kemalistlerin her yaptığı devrim sayılıyor ve iş kolaylaşıyor. Geniş toplum kesimlerini baskı altına alan bir siyasi rejimin en temel insan haklarını ortadan kaldırdığı bir ortamda yaptıklarını devrimler olarak göstermek, Türk bilim adamlarının evrensel bilime önemli bir katkısı olmalı. İsmail Beşikçi kitabının 41 bilim adamının görüşlerinin değerlendirilmesine ayrılan bölümünün sonunda şunları yazıyor. Bu bilgiler olgulardan kopuktur. Bunun için bilimsel değildir. Bu bilgiler geçmişin bugünkü resmi ideolojiye göre değerlendirilmesidir. Olgulardan kopukluğu bundan ileri gelmektedir. Türkiye'deki tek parti düzenine temel olan ve ona hukukilik veren ana metin, temel yasa Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tüzüğüdür. Bu tüzük tek parti düzenine temel şeklini verdiği gibi resmi ideolojinin kitlelere nasıl kabul ettirileceğini, nasıl yaygınlaştırılacağını göstermesi bakımından önemlidir. Resmi ideolojiyi biçimlendiren metin ise CHF'nin programıdır. Bu tüzük bilinmeden Türkiye'deki tek parti döneminin temel niteliğini kavramak mümkün değildir. Çünkü bu Türk Anayasası'nın çok üstünde duran yasadır. Adı tüzük olmasına rağmen işlevi ve bağlayıcılığı ondan çok daha fazladır. İstendiği kadar hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir densin. Halk egemenliğinden söz edilsin. Seçimlerden bahsedilsin. Mustafa Kemal döneminde bu kavramlar diktatörlüğün gerçek yüzünü gizlemek amacıyla kullanılmıştır. 1924 Anayasası ölü doğmuş bir metin olarak kaldı. Yerini CHF'nin tüzüğü aldı. Mebus tayinleri Mustafa Kemal tarafından bizzat yapılıyordu. 1927'de yayınladığı bir tamimde Mustafa Kemal şunları söylüyor. Aziz vatandaşlarım, Cumhuriyet Halk Fırkası namına bütün memlekette Türk Büyük Millet Meclisi azalığı için tespit ettiğimiz zevatın heyet umumiyetini ıtılağınıza, bilginize arz ediyorum. Her vatandaş için yeni devrede beraber çalışmayı münasip gördüğüm arkadaşların heyet umumiyetinin birlikte görülmesini faydalı addettim. Bunlardan her daire-i ihtihabiyeye, seçim bölgesine, tefrik edeceğim mebus namzetlerini ayrıca imzam tahtında arz edeceğim. Yukarıdaki alıntıdan Mustafa Kemal'in şahsi iradesinin ne kadar belirleyici olduğu anlaşılıyor. Mebus tayinini CHF'ye bile bırakmıyor. Kimlerin mebus olacağına ve kimlerin hangi illerin mebus olacağına kendisi karar veriyor. 1 Nisan 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde kaç mebus alınacak? Hakiki vaziyet hiç kimse tahmin edemez. Kati vaziyet Gazi Hazretleri umumi listeyi ilan edince anlaşılacak deniliyordu. Meclise girecek tüm üyelerin bir tek kişi tarafından seçildiği koşullarda serbest seçimlerin ve hakimiyetin millete ait olduğundan söz etmek mümkün müdür? Herhalde hakimiyet kayıtsız şartsız Mustafa Kemal'in ve onun yakın çevresinindir demek gerçeğe daha uygun düşüyor. Gerçek olan bir şey varsa o da artık hakimiyetin sultanı ait olmadığıydı. Böylesi koşullarda mahkemelerin bağımsızlığı içi boş bir slogan olmaktan öteye gidemez. Cumhurbaşkanı CHF tüzüğüne göre daimi ve değişmez genel başkandır. Meclis üyelerini de kendisi belirlediğine göre bu durum onun hem partiye hem de meclise hakim olmasını imkan veriyordu. Parti içinde ve dışında kendi iradesi dışında hiçbir girişime izin vermiyordu. Hitler, Mustafa Kemal'in ilk talebesi Mussolini, ikinci talebesi benim derken Mustafa Kemal'in şahsi rejimine verdiği önemi ifade ediyordu. CHF'nin 1935'te toplanan 4. kurultayında diktatörlüğü pekiştiren önemli kararlar alındı. Bu kurultayda fırka parti olarak değiştirildi. Asıl önemli değişiklik parti tüzüğünde yapıldı. Bu değişikliklere göre parti genel sekreteri aynı zamanda İçişleri Bakanı oluyordu. İllerdeki valiler parti il başkanlığı görevine getirildiler. Umumi müfettişler hem parti işlerini hem de devlet işlerini denetlemekle görevlendiriliyordu. Batı Avrupa'da faşist rejimlerin güçlendiği bu dönemde partinin devletle bütünleştirilmesi Mustafa Kemal rejiminin faşist uygulamalardan da etkilendiğinin bir göstergesidir. Değişikliğin nedenini CHP Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 28.8.1936'da şöyle açıklıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin memleketin siyasi ve içtimai hayatında güttüğü yüksek maksadın tahakkukunu kolaylaştırmak ve partinin inkişafını artırmak ve hızlandırmaktır. Hükümet ve parti beraberliğini bütün kudreti hükümete vererek parti teşkilatını da daha az ehemmiyetli görmeye mütemayil bir zihniyet şeklinde telakkiye mani olmak lazım geldiği gibi, esas meselenin partiyi kuvvetlendirmek ve partinin gayelerini daha kolaylıkla gerçekleştirmek için hükümetin tam yardımını temin etmek olduğu tebarüz ettirilmiştir. Neki tüzükte yapılan değişiklik, Memurin Kanunu'nun 9. maddesiyle çelişiyordu. 9. madde, memurların siyasi cemiyet ve kulüplere katılmalarını yasaklıyordu. Mustafa Kemal söz konusu madde ile ilgili olarak şunları söylüyor. Ben bu maddede değiştirilecek bir şey görmüyorum. Çünkü burada memurların siyasi cemiyetlere girmemesinden maksat, onların benim partimden başka partiye intisap edememesi demektir. Bu bakımdan bu madde hatta faydalıdır ve katiyen değiştirilmemelidir. Görüldüğü gibi önemli olan yasa değil, yasanın Mustafa Kemal tarafından yorumlanışıdır. Bütün bunlar Cumhuriyet'in siyasal yapısının biçimlenişinde CHP'nin önemini ortaya koymaktadır. Bu aşamada bir iki hatırlatma yapmak yararlı olur. 1921 Anayasası, birinci grubun temel programatik dokümanı denilebilecek olan Mustafa Kemal'in halkçılık programının ikinci kısmından başka bir şey değildir. Aynı şekilde anayasada yapılan değişiklikler, 1924 Anayasası ve devrimler, Mustafa Kemal tarafından sunulan ve zaman farkıyla da olsa CHP'nin siyasal belgelerinde temel ifadesini bulan görüşlerdir. Sonuncu olarak CHP'nin 6 okunun 1937'de yapılan bir değişiklikle anayasanın ikinci maddesine Türk Devleti'nin temel nitelikleri olarak geçtiği hatırlanmalıdır. Yukarıdaki açıklamalardan Bonapartist diktatörlüğün parti, CHP ve devlet aygıtı bütünleşmesi ve baskıcı yöntemler sonucu ayakta kaldığı anlamı çıkarılmamalıdır. Diktatörlük CHP aracılığıyla ve bir çeşit popülizm yanılması yaratarak toplumsal bir destek bulma çabası içine de girmişti. Halk evlerinin oluşturulup yaygınlaştırılması bu çabalara örnektir. Kemalistler sadece baskıya dayalı bir iktidarın uzun ömürlü olamayacağının bilincindeydiler. Bunun da yolu değişik toplum kesimlerinden yandaşlar bulmaktır. Ancak bunlar yapılırsa iktidar sağlam temellere dayandırılabilirdi. Nitekim Jön Türk geleneğinin izlerini taşıyan ve halk için halka rağmen yapılan birçok inkılap bu amaca yöneliktir. Böylece Kemalist bürokrasi eski düzenin ideolojik kültürel dayanaklarını tasfiye ederek kendi iktidarını güçlendirecek yeni kurumlar ve yapay bir resmi ideoloji oluşturmaya zorlanmak durumundaydı. Batıcılık ve modernizm kavramlarına aşırı vurgu yapılmış olmasına rağmen cılız burjuvazinin palazlanması, elbette palazlandıranların da palazlanması amacıyla yapılanlar aslında Samir Amin'in yazdığı gibi diktatörlüğün kendisinin modernleşmesiydi. Gerçekten de genel bir batılılaşma yönelimiyle kapitalist dünyada yer alma çabalarının ifadesi olan bir sürü inkılap yapıldı. Yine de yüzeysel ve temelsiz nitelikleriyle totaliter bir rejim içinde sırıtan ilerici inkılaplar her şeye rağmen bir dizi toplum kesitini Kemalizme uzun vadeli bir biçimde bağlayabilmiştir. Latin alfabesi, dil devrimi, modern hukuk, laik eğitim ve bunun gibi düzenlemeler ilmiye sınıfının yerine yeni bir aydın tipi yaratmayı başarmıştır. Bu inkılapların yarattığı yeni hizmet alanları sayesinde söz konusu kesim maddi çıkarlar aracılığıyla Bonapartist rejime bağlanabilmiştir. Böylece geniş kitleler üzerinde sınırlı da olsa bir otorite ve saygınlığa, dolayısıyla da ayrıcalıklara sahip olan bir kesimin yaratılması, bunlar aracılığıyla değişik toplum kesimlerinden kısmi bir destek sağlanabilmesine olanak vermiştir. Bugün aydınların büyük bölümünün Kemalizme bağlılıkları ve Kemalizmin gönüllü taşıyıcısı olmaları, ideolojik bir yanılsamadan çok bu olguyla doğrudan ilgilidir. 1932'de imparatorluk döneminden beri var olan Türk ocaklarının yerini halk evleri aldı. Aslında bunlar gerçek anlamda halk evleri değildi. Bu evler aracılığıyla yapılmak istenen, emekçi halk üzerinde bir denetim sağlamak, bunun içinde halk katlarından Bonapartist rejime yandaşlar yaratmaktı. Halk evlerinin başkanları o illerin valileriydi. Nerede halk evi açılacağına partinin merkez karar organı karar verirdi. Ankara'daki halk evleri genel merkezi doğrudan doğruya CHP genel sekreterliğine bağlıydı. Doğal olarak halk evlerinin yetkili kurullarını parti üyeleri oluştururdu. Halk evleri üyelerinin çoğunluğu merkezi idarenin memurları, toprak ağları, yöre ileri gelenleri ve bunların adamlarından oluşuyordu. Aynı şekilde köy odaları da köylülerin kendi öz girişimlerinin sonucu olarak ortaya çıkmadı. Aslında köy enstitüleri de benzer kaygıların ürünü olarak ortaya çıktı. En azından başlangıçtaki düşünce öyleydi. Fakat enstitülerdeki eğitim ve sonuçları başlangıçtaki beklentilerle çelişen meyveler vermeye başlayınca kapatıldı. Elbette işçi sınıfına yönelik güdüm altını almayı amaçlayan girişimler de eksik olmadı. Böylece Bonapartist rejim altında baskı, bürokratik düzenlemeler ve kitle desteği arayışı bir arada yürütülüyordu. Bu konuda A. Sunurov şunları yazıyor. Kemalistler halk kitlelerine hoş görünmeye çalışıyor ve bu amaçla eğitim ve sosyal yardım çabalarına girişiyordu. Bu kampanya uğruna yalnız İstanbul ilinde yetişkinler için 27 halk okulu, dul ve yoksul kadınlar için ocaklar, dispanserler açıldı. Halk Partisi emekçi kitlelerin güvenini sağlamlaştırmak için halk bayramlarının sayısını artırdı. Beyaz terörü maskelemek için gençliğin spor örgütlerini destekleyerek geliştirdi. Bir takım burjuva hanımefendileri tarafından kurulan kadın derneklerine yardım etti. Bir süre önce Başbakan'ın yayınladığı yeni bir emre göre Türkiye'nin spor dernekleriyle hükümet tarafından desteklenen diğer derneklerce tavsiye edilecek olan kimselere resmi daire, müessese ve devlet fabrikalarına memur olarak atanmada öncelik tanınacaktır. Bu süreç içinde CHP en önemli işlev üstlenmişti. Asalak sınıflar Mustafa Kemal'in koruyucu kanatları altına gizlenerek sınıfsal ve tarihsel çıkarlarını gerçekleştirmenin en uygun yolunu bulmuşlardı. İkinci emperyalist savaş sonrasında kanatların altından başlarını çıkardıkları zaman resmi ideolojinin üreticisi kim aydınlar, durumu kavramaktan aciz oldukları için ortaya çıkan yeni durumu Atatürkçülükten sapma olarak görme eğilimi içine girdiler. Bonapartizmin tarihsel misyonunu tamamladığını kavrayabilecek yüksekliğe çıkamamışlardı. Hakim sınıflar ve Bonapartist rejim. Türkiye'de hakim sınıfların gelişmesi Bonapartist rejimin koruyucu kanatları altında gerçekleşti. Türkiye'deki Bonapartizmin bir kuruluş evresi Bonapartizmi olması, devleti olduğu kadar egemen sınıflar bloğunun evrimine de damgasını vurmuştur. Benzer bir şekilde parlamento ve siyasi partilerin işlevleri de rejimin Bonapartist niteliği ve egemen sınıflar bloğu ile devlet aygıtı arasındaki ilişkilerden büyük ölçüde etkilenmiştir. İleriki sayfalarda hakim sınıflar bloğunun nasıl bir gelişme seyri izlediği üzerinde duracağız. Daha önce ilk meclisin bu ittifakın kurumlaştığı yer olduğuna kısaca değinmiştik. Aslında 1. Meclis, mülk sahibi sınıfların çeşitli kesimlerinin ve Osmanlı devlet bürokrasisinin büyük bir kesiminin temsilcilerini içermekteydi. Öte yandan yasama ve yürütme yetkileri de bu mecliste toplanmıştı. 1. Meclis'te hakim sınıflar arasında oluşan ittifak, görece özgür bir sınıf ittifakıydı. Fakat Mustafa Kemal'in Bonapartist darbesiyle bu durum değişti. Hakim sınıflar Bonapartist rejime, özellikle de terakkiperver Cumhuriyet Fırka deneyinin başarısızlığından sonra boyun eğmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal de meclisi ortadan kaldırıp bir asker polis diktatörlüğü oluşturma yoluna gitmedi. Aksine kompozisyonu kendisi tarafından belirlenen bir meclis, Bonapartist rejimin dengeli bir biçimde yerleşmesini kolaylaştırdı. Mustafa Kemal'in Bonapartist rejimi, devlet aygıt içindeki gücüne ve güçlü görünümüne rağmen hiçbir zaman geniş kitle desteği sağlayamamıştır. Merkezi devletle dolaysız üreticiler arasındaki Osmanlı döneminden beri sürüp giden çatışma, Cumhuriyet döneminde de devam etti. Mustafa Kemal ve ekibinin kitle desteği oluşturma çabaları da bunların bürokratik niteliğinden ötürü başarılı olamazdı. Öte yandan, milli mücadelenin meclis egemenliği geleneğiyle başlamış olması da toplumsal dayanaktan yoksun olan bürokrasinin meclisi bütünüyle ortadan kaldırmasını engelleyen bir faktör olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak Mustafa Kemal'in Bonapartizmi kendisini demokratik bir görüntüyle gizlemek zorunda kalmıştır. Zaten hakim sınıflarında böyle bir siyasi rejimi kabullenmeleri için bir sürü neden vardı. En temel neden benzer, yarı bağımlı, ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de mülk sahibi sınıfların güçsüzlüğüydü. Bu nesnel durum bir başına Bonapartist ya da yarı Bonapartist bir rejimi ister istemez gündeme getiriyordu. Elbette bu eğilimi güçlendiren başka özel nedenler de söz konusuydu. Birincisi, Osmanlı merkezi devlet yapısının getirdiği sınırlamalar, vesayet ve emperyalist sömürü yüzünden yerli mülk sahibi sınıflar bir siyasal liderlik oluşturamayacak kadar cılızdı. Toprak zenginleri sınıfı da ortak çıkarlar etrafında örgütlü değillerdi. Söz konusu sınıfların siyasal bir liderlik oluşturmadan önce kendilerinin oluşturulması gerekiyordu. Oysa Osmanlı devlet geleneğinin sürdürücüsü batıcı bürokrasi tek örgütlü güçtü. Daha açık söylemek gerekirse merkezi Osmanlı bürokrasisi sivil ve militer dışında politik sınıf rolü oynayabilecek bir siyasal kadro yoktu. İkincisi, sermaye birikiminin çok sınırlı olduğu koşullarda tarihsel olarak karşı çıkarlara sahip mülk sahibi sınıfların bir siyasal ittifak platformu oluşturmaları da olanaksızdı. Gerçi böyle bir ittifak milli mücadele sürecinde belirli hedefler etrafında gerçekleşmişti ama söz konusu ittifakın sürdürülmesi kolay değildi. Son derece sınırlı olan toplumsal artığın mülk sahibi sınıflar arasında bir uzlaşma zemininde özgürce paylaşılması imkansızdı. Bir kere sanayi ve ticaretin en büyük bölümünü yabancılar kontrol ediyordu. Öte yandan en geri üretim teknikleriyle üretim yapan tarım kesiminde toplumsal artık çok sınırlıydı. Neredeyse tarım kesiminin geniş bir bölümü kendi kendine yeterlik aşamasında, doyumluk ekonomi koşullarında bulunuyordu. Dolayısıyla pazar için üretim sınırlı kalıyordu. Toplumsal artık bu ölçüde güdük olunca çıkarları çelişen mülk sahibi sınıfların bir uzlaşma zemininde artığı paylaşmaları zordur. Üçüncü olarak ülkenin karşı karşıya bulunduğu temel sorunların çözümü de en liberal iktisat politikasının uygulandığı koşullarda bile devlet müdahalesini zorunlu kılıyordu. Başka türlü söylenirse liberal ekonomik politikalar uygulamanın koşulları mevcut değildi. Bir kere Osmanlı İmparatorluğu'ndan büyük borçlar devralınmıştı. Altyapının gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Aynı şekilde bir sürü kamu hizmeti kendini dayatmıştı. Kısaca sömürü koşullarının yaratılıp sağlam temellere oturtulması gerekiyordu. Bir başka neden de Kürt sorununun henüz bir çözüme kavuşturulamamış olmasıdır. Zayıf olmakla birlikte henüz ezilip tam güdüm altına alınmamış bir işçi sınıfı vardı. Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde mülk sahibi sınıflar en güçsüz olduğu zaman bile işçi sınıfından korkarlar. Biraz da çok korktukları izlenimini yaratmak isterler. Elbette bu sebepsiz değildir. Kendi ideolojisinin kitlelerdeki kalıcılığına olan güvensizliğin sonucudur. İşte söz konusu ortamda ve verili koşullarda mülk sahibi sınıflar için en güven verici ve uzun dönemde en akla yakın seçenek çıkarların korunmasını bir Bonapart'a bırakmaktır. Marx'ın dediği gibi kesesini kurtarmak için mülk sahibi sınıfların zorunlu olarak tacını kaybetmesi gerekiyordu. Mülk sahibi sınıflara varlığını koruyup güçlenebilmek için Mustafa Kemal'in Bonapartist diktatörlüğünün vesayeti altına girmek dışında bir alternatif görünmüyordu. Şüphesiz nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan köylülüğün, savaş, hastalık ve açlık yıkımları ve yüzyılların mirası olan tevekkülü, sessizliği ve edilgenliğine de Bonapartist rejime dolaylı bir destek sağlamaktaydı. Hakim sınıflar bir kere Bonapart'ın vesayeti altına girmeye razı olunca faaliyet alanlarının ve karşılıklı ilişkilerin sınırlanması olasılığını da kabullenmiş olurlar. Mülk sahibi sınıflar Bonapartist rejim altında devlet bürokrasisinin siyasal egemenliğini kabullenince sonuçlarına katlanmak, sineye çekmek zorunda kaldılar. Sadece bürokrasinin bazı irasyonelliklerine değil, siyasal etkinliklerine dayanarak üst düzeydeki bürokratların devleti soyarak zenginleşmelerine de göz yummak zorunda kaldılar. Bu durum yeni oluşan mülk sahiplerinin niteliğini de belirlemiştir. İlk büyük zenginler ekonominin kilit noktalarını denetleyen büyük bürokratlardı. Osmanlı geleneğinden beri paşalarımızı toprak çekiyordu. Atatürk hemen zafer ertesi Silifke'de Bodasaki'nin çiftliğini mütegallibeye kaptırmamak için bir gazeteciyi aracı yaparak ihaleyle satın aldı ve her ilde örnek çiftlikler kurmuştur. Doktor Hikmet Kıvılcımlı Geberen Kapitalizm adlı eserinde şunları yazıyor. 1929 Türkiye'sinde 25 milli kapitalle sanayi ve maden şirketi vardı. Bunların idarelerinde 20 kadar mebus alakadardı. Mevcut milli 38 bankada 31 tane mebus bulunuyordu. Yani hemen hemen her büyük yerli şirketin mecliste bir mebusu var. Her şirkette bulunan çok eski temyiz azalarını, büyük askeriye ve mülkiye erkanını da hesaba katmalıdır. Sonra bütün büyük endüstriye 7 banka egemende demiştik. Bunlardan 3'ü devlet bankasıdır. Fakat yalnız birinde, 15-20 müesseseyi güden İş Bankası'nda 13 mebus vardır. İş Bankası'nın sabık müdürü Celal sıfatıyla Türkiye'nin ekonomi politik müdürü olmuştur. Ne var ki Kıvılcımlı'nın yazdıklarını nüans etmek gerekir. Bir kere meclisin niteliği hakkında açıklık olmalıdır. Meclis gerçek ve özgür bir seçimle oluşan bir meclis değildi. Bir memurin meclisiydi. Dolayısıyla söz konusu olan sermayenin meclisteki temsilcilerinden çok, bürokratların sanayi ve ticaretin kilit noktalarına çöreklenmesi ve sermayenin denetiminde söz sahibi olmalarıdır. İlk aferizm, çıkarcı özel iş, fesadı, Ankara'da iş takibine gelenleri haraca kesmekle başlamıştır. Bugün milli savunmanın bir eksiltmesine katılan iki rakip firmadan ikisinin de temsilcisinin aynı milletvekili olduğu görülmüştür. İş Bankası'nın bir nevi politikacılar bankası olarak kurulmuş olması, Cumhuriyet tarihi için pek acıklı bir aferizm salgınının başlangıcı olmuştur. Ancak yukarıdaki ifadeden tek yönlü bir ilişki olduğunu varsaymak yanıltıcı olur. Nitekim bir yandan bürokratlar burjuvalaşırken, diğer yandan mülk sahibi sınıflarda bürokrasiye entegre oluyorlardı. Sürekli olarak mebusluğa tayin edilenlerden biri Emin Sazak'tır. Emin Sazak, 1920-1950 arasında yani 30 yıl müddetle devamlı olarak mebusluk yapmıştır. 1920'li yıllarda derebeyliğine dayanarak mebus seçilmiştir. 1927-1931-1935 dönemlerinde bizzat ebedi şef Gazi Mustafa Kemal, 1939-1943 dönemlerinde de milli şef İsmet Önünü tarafından mebusluğa tayin edilmiştir. Emin Sazak, Eskişehir yöresinin en büyük toprak ağlarından biridir. Topraklarının 70 bin dönümü bulduğu ileri sürülürdü. Emin Bey'in arazisinin içinde 4 tane tren istasyonu vardır. Beylikahır, Yalınlı, Yunus Emre ve Sazak istasyonları. Ayrıca Sazak, Beylikahır, Nazlı, Saray, Üçbaşlı, Ahirüzü, Ahirköy, Yaylaköy, Karaçam, Yunus Emre, Kızılören gibi 15 köy bu toprakların içinde yer alıyor. Üzerinden Porsuk çayının aktığı bu verimli topraklarda Emin Sazak 7 tane çiftlik kuruyor. Her çiftlikte bir saray var. Sazak köyünde ise 3 tane konağı bulunuyor. Ayrıca Samsun'da da mülkü ve arazileri var. Resmi ideoloji üreticisi yazar ve bilim adamları Emin Sazak'ın toprak ağası olduğu için toprak reformu yasasını engellediğini yazmayı adet edinmişlerdir. Emin Sazak'ı kanunun çıkması gereken meclise kimin getirdiğinden hiç söz etmiyorlar. Bu ünlü toprak ağasını 30 yıl süreyle aralıksız meclise tayin edenler kimlerdir?